Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında aslında yapılacağı söylenen, yapılmayacağı söylenen, sonra Atatürk'ün silüetinin sarayın tepesine dronlarla çizilmesine varacak kadar Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı'na tezahürat etmeyi de öne çıkartan şekilde kutlamalarıyla 30 Ağustos'u konuştuk. Ama elbette yayının tarzı değişti çünkü bugün sabaha karşı dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açık şekilde tehdit edilen Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay saldırıya uğradı Kadıköy'de. Kaburgasının kırık olduğu söyleniyor. Elbette yayın biraz ona evrildi kaçınılmaz olarak çünkü ilk yayında da söylediğim gibi faşizme karşı şimdi birleşmeyecekse insanlar bundan sonrası birleşmek için geç olacak. O yayın şu anda Ünsalın.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelere geçeceğiz ama önce yayını paylaşacaksınız siz. Periskop ekranlarından, 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşundan. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım ve diyeceğim ki hadi gelin biz konuşmaya başladık. Şu dakika itibariyle de yaptım ve herkesi ben de çağırdım. Şimdi biz yayına girmeden bir dakika önce Türkiye İstatistik Kurumu yani ben yapmıyorum bunu. 2020 yılının ikinci çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Biliyorsunuz ilk çeyrekte %4,5 büyümüştü Türkiye ekonomisi. Biz de hep beraber demiştik ki ulan nereye büyüdük acaba? Biz hissetmiyoruz. Bu sefer de ekonomi elbette Mart'ın ortasındaki işte salgın koşullarının artık çalışma hayatına da yansımasıyla, pek çok yerin kapanmasıyla birlikte yurt içinde üretilen mal ve hizmetlerin de değeri oranı düştü. %9,9'luk bir küçülme açıkladı bu kez TÜİK. %9,9. 10 değil. 10 değil. 10 olsa ne olur? İki haneli küçülmeler her zaman daha sinir bozucudur. Ekonomistler için de daha ağırdır bu. O yüzden %9,9'luk şöyle. Yani hani bir malın fiyatı 100 lira değil de 99 lira dediğiniz zaman daha ucuzmuş gibi psikolojik bir etki oluyor ya. Bu da öyle. %9,9 küçüldük. Şimdi bakın bu rakam nerelere sokuşturulacak? Aklınızda kalması gereken çok fazla rakam var biliyorum ve şunu diyorsunuz sürekli kendinize. Ya ben bunları nasıl tutacağım kardeşim aklımda? Hepsini bırakın. Biz ilk çeyrekte %4,5 büyüdük, ikinci çeyrekte %9,9 küçüldük ya. IMF'nin Türkiye ile ilgili beklentisi ve Dünya Bankası'nın da ikisi çok uyuşuyor zaten. Bu yıl için %5'lik toplamda yıl boyunca bir küçülme. Ama diyor önümüzdeki senede %5 büyüyeceksin. Yani bu totale vurduğun zaman %5 küçülüp %5 büyüdüğünde ikisi birbirini karşılamıyor. Sen her ihtimalde %25'lik bir küçülme yaşamış oluyorsun zaten. Neyse mevzu o değil ama aklınızda bunu tutun. Çünkü burada bilimle mücadele etmenin kimseye bir şey kazandırmayacağını herkes anlamak zorunda. Ekonomi başı sonu belli olan bir bilim dalıdır. Yani ne yaparsanız karşılığının ne olacağını görürsünüz. Bu da aynı şekilde ortaya çıkmış bir rakamdır. Kimse şaşırmasın o yüzden. Sadece şuna şaşırın, çok sevinelim. İki haneli olmadı. Gerçekten iki haneli ne kadar sevinsek az... İktidara, Hazine ve Maliye Bakanımız özellikle teşekkür ötesi yani. Hayır, anlatamam yani minnettarlığım ben. Yoksa az daha iki haneli küçülüyorduk ki mümkün değil. Negatif büyüdük. %9,9 negatif büyüdük. Olur öyle ya. Ara ara insanın aklına gelir. Yaşarsın böyle şeyleri yani negatif büyüme falan. Bunlar olabilecek şeyler. Ekonomide var bunlar. Şimdi gazetelerde ne var? Dün 30 Ağustos kutlama törenlerinden elbette Tayyip Erdoğan üzerinden görmüş iktidar gazetelerinin tamamı. Bir kere hepsinde şu his var çaktırmadan. Hani kutlanmayacak diyordunuz oğlum nasıl kutlandı falan diye. Söyleseydin bunu. Söyleseydin İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine ne lüzum vardı o zaman? Ya bana sadece şunu anlat. İlk yayında sordum bu soruyu. 80 ilin baro başkanı. Ankara Barosu Başkanı zaten ev sahibi olduğu için o buradaydı. 80 ilin baro başkanının Ankara'ya gelip Ankara'da cübbeleriyle yürüyüş yapmasında bulaşan koronavirüs nasıl oluyor da 81 ilden seçilmiş insanlar Anıtkabir'e geldiğinde bulaşmıyor? Bana bir anlatabilir mi bunu? Ya bu ne şerefsiz bir virüs ya. Atatürk'ten nefret ediyor bu virüs. Gerçekten aşağılık, soysuz, haysiyetsiz bir virüs bu. Tanıyorum ben bu virüsü. Ama adı bu değildi, Covid değildi. Demek sonradan isim de değiştirdi ki bunlar da çok normaldir, isim de değiştirirler bunlar. Yani yeni bir ortama uyum sağlamak için ismini değiştirir, cismini değiştirir, yapısını değiştirir. Haysiyetsizdir çünkü. Büyük haysiyetsizdir. Değiştirir ismini, başka ortamlara girer. Ne bileyim, başka bir yerden çıkar. Başka bir kimlik bulur kendine. Olur öyle şeyler. Ama aynı virüs, evet ya, bulaşmadı. Tezahürata engel olmadı. Yani herkes bağıra çağıra tezahüratını yaptı. Acayip güzel yaptı hem de. Ve bir insan evladı çıkıp, bakın bunu unutmayın. Diğer bölüm unutun. Yani o şakşatsa, onu nereye çağırsan gelecek kardeşim. O sosyal medyaya çağırıyorsun, oradan küfür ediyor. Periskopa çağırıyorsun, buradan küfür ediyor. O önemli değil ki o. Ama elini kaldırıp ya yeri mi bu kardeşim denmemesini unutmayacaksın. Aklından çıkartmayacaksın. Camide siyaset yapılmasına nasıl müsaade edildiyse, bir önemli mekanda, bir mozolenin içinde, bırak mozoleyi, bir mezarlıkta insanlara çocukluğundan beri öğretilen şey, hepimiz öğretilen, bunlar bu kadar soysuz, haysiyetsiz. Çocukluğumuzdan beri öğretilen, ölü evinin karşısında, bak ölü evinde, hepiniz böyle büyümediniz mi ya? Ya hakikaten ben mi bir yerde bir aile tarafından bulunup çöplükte evlat edinilip böyle büyütüldüm? Apartmanda cenaze varsa, her şeyi bırak. Apartmanda cenaze varsa televizyon açmayan insanlardık biz. Mezarlığın içinde arabayla mezar yeri ararken insanlar arabalarının teyplerini, radyolarını kapatır ya. Ya siz bu kadar mı gurursuzsunuz, bu kadar mı onursuzsunuz ya? Sadece tezahürat etmek için onu yapıyorsunuz orada. Elinizi kaldırıp nasıl durdurmuyorsunuz o bağıranları? Dur canım, seni üşüteyim de rahatla. Nasıl durdurmuyorsunuz o insanları? Yeri mi burası diye niye demezsiniz? İşe yarayınca işte bana olunca, klasik siyasal İslamcılık ya. Bana olursa tamam kardeşim, sorun yok. Başkası o zaman olmaz, izin vermem. Biz böyle büyüdük ama ya şu dönem neyi gösterdi biliyor musunuz? Hakikaten biz gerçekten birbirinden çok ayrı insanlarız. Yetiştirilme tarzlarımız, kültürlerimiz, hepsine eyvallah, öyle zaten. Ama siyasal İslamcılar o kadar büyük bir nefretle büyütülmüşler ki, o kadar büyük bir nefretle. Gerçekten gözleri kinden, nefretten hiçbir şey görmüyor ya. Atatürk'le ilgili kendilerine anlatılanlar, o aşağılık yalanlar, içlerini öyle büyük bir öfkeyle doldurmuş ki görmüyorlar hiçbir şeyi. Hiçbir şeyi. Ya çok fazla soru geliyor bir yandan. Yani yayında konuşurken hatta böyle artık kafayı dağıtacak kadar fazla soru geliyor. İnsanlar şunu soruyor. Büyüme rakamları madem kötü geldi, bundan sonra o zaman döviz ne olacak, bilmem ne olacak diye. Bakalım, bu yayında her şey canlı oluyor. Hemen görelim bakalım ne olmuş. Dövizde şu dakika itibariyle son durumu görelim. Dolar 7.35.47 yükseliyor. Euro 8.75.26, o da yükseliyor. Şaşırtıcı. Kesinlikle çok şaşırtıcı. Evet, yani alakası yok. Normalde öyle olmaz. Ekonomi başı kıçı belli bir bilim dalıdır. Ne yaptığınızda karşılığının ne olacağını görürsün. Ama eğer sen bilime inanmıyorsan bunlar çok normal. Bu yaşananlar kaçınılmazdır. Ne dersen de şimdi işte Türkiye İstatistik başındaki adamı alsanıza. Vallahi 9.9'u açıklayan o çünkü. Alın bu adamı. Alın, hemen yok edin. Ya kafa o kadar çalıştığı için, ekonomiden anlayışınız sadece o kadar olduğu için çok doğal, yani aklınıza gelen şey ilk olarak oraya ceza kesmek. Ama işte çözümü yok yani, onun bir sonu yok ya. İstediğini yap. Merkez Bankası Başkanı'nı aldın, ne oldu? Merkez Bankası'nın döviz rezervinin erimesi mi durdu? Yok, alakası yok, hiçbir şey olmadı. Şimdi burada da sen intikamı bu yolla da alsan hiçbir cacık olmayacak. Hiçbir cacık olmayacak hem de. İnanılır gibi değil ya. Ama yani normal tabii. İşi nereden nereye kıvırıp çevirdiğinizle. Ya sabah zaman zaman sosyal medyada böyle hatırlatmalar oluyor ya. Kendisi hatırlatıyor. Bakın bugün Facebook bana sabah 31 Ağustos 2014'te yazdığım bir şeyi hatırlattı. Dedi ki böyle bir şey yazmışsın. Pazar günüymüş 31 Ağustos 2014 ve ben şöyle yazmışım. Bence günün haberi budur. Hatta demokratik bir ülkede hükümeti sallar. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi yalan söylemiş. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber. Mias İlknur yapmış haberi de. Onu da söyleyeyim de. Haber şu. Hani 16.9'da İstanbul'da bir yapı vardı, hatırlıyor musunuz? Küslüklere neden olmuştu. Küslüklerin sonrasında ya işte sen bir okul yapsan ödeşsek öptüm hadi ki bay falan diye toparlanmıştı. Hatırlıyor musunuz? 16.9 daireleri. 16.9 evleri. Değil mi? İsmi öyleydi. Yanlış hatırlamıyorum. Ya bir yandan çünkü hafızayı zorlayarak çıkartmaya çalışıyorum. 16.9. Şimdi 6 yıl önce bugün Bakan Nihat Zeybekçi'nin Tayyip Erdoğan onu yaptılar ben küstüm demişti yani. Küstüm dedikten sonra Nihat Zeybekçi de demişti ki Sayın Erdoğan bunu söylediği için liderim önderim ben de daireyi sattım. 2014 yılında bugün Nihat Zeybekçi'nin yalan söylediği ortaya çıkmış daireyi satmamış. Şaşırdınız mı? Ben çok şaşırdım. Satış işlemi tapu kayıtlarında 22 Ağustos olarak görülüyor. Yani Cumhuriyet'in 16.9'da daireniz var mı diye sorduğu gün Zeybekçi'nin dairesini alan gayrimenkul şirketi de 16.9'un sahibi olan Mesut Toprak'a ait. Satmamış ki. Satmamış. Ama bak biliyor aslında ne olduğunu. Tıpkı bugün yaşananlar gibi. Yani %9.9'luk küçülmemizi çok iyi biliyor. Görmüyor mu ekonomiden anlayan insanlar bunu? Ya görmemeleri mümkün mü kardeşim? İmkanı var mı? Azıcık mürekkep yalamış. Azıcık mürekkep yalamış bir insanın ekonomideki gidişatın artık kusura bakmayın ama boka doğru olduğunu görmeme şansı yok. Niye söylemiyor insanlar? Nihat Zeybekçi niye söylemiyor mesela? Nihat Zeybekçi niye yıllarca hep şunu anlattı? Yok ya dövizde hayatta bir şey. Ne? Pazar mı pahalı? Alakası yok. Eşim gidiyor işte falan. Hatırlıyor musunuz? Niye yaptı bunu? Görmediği için mi? Olur mu? Görmediği için olur mu? Bitişi ertelemeye çalışıyorlar. Bugün yaşanan sadece budur. Süleyman Soylu'nun Barış Atay'ı tehdit etmesi bitişi erteleme çabasından başka bir şey değildir. Erdoğan'ın bugün sarayında Atatürk'ün silüetini 300 drone'a yaptırmasını, ışık gösterisini ortaya çıkartmasını sağlayan tek şey budur. Bitişi geciktirmek. Ama korkunun ecele faydası yok. İnanmıyor musunuz? 31 Mart'a bakın geçen yıl. İstediğiniz kadar korkun. Çünkü bu ülkenin insanlarını karşınıza o kadar net aldınız ki. İlk yayında söyledim bakın Türkiye'de Atatürkçülüğün yükselme nedeni bizatihi Tayyip Erdoğan'dır. Bizatihi Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Nasıl ki Türkiye muhafazakarlıktan kurtuluyorsa, insanlar dindarlıktan çıkıyorsa, bizatihi nedeni AKP ise bugün de aynı şeyi yapıyor. Atatürkçülüğün yükselme nedenidir. Vura vura insanları bu hale getirdi. Çünkü siyasal İslamcılık başkasından anlamaz ki. Anlamaz yani dövüle dövüle yetiştirildiği için döve döve yetiştirmeye çalışır. Bildiği budur çünkü. Ama etkisi karşıdaki zor. Bakın dünkü tehdit bu sabaha karşı karşılığını buldu. Süleyman Soylu tehdit etti. Barış Atay saldırıya uğradı. Ama bugün sosyal medyada öyle bir birleşme var ki insanlar açısından alakası insanlar. Alakası olmayan insanlar dahi. Herkes kafasına şunu diyebilirsiniz. Ya sosyal medyada birleşti ne oldu? Hayır. Kafalara o ilk şüphe soru işareti var ya onu attığınız an bittiniz zaten. Bu ülkenin insanlarını siz birleştireceksiniz. Birleştiriyorsunuz kötülüğünüzle. Yaptığınız kötülükle, Nihat Zeybekçi'nin söylediği yalanla. Büyüme ilişkin söylediğiniz yalanlarla. Okuyacağım size mesela sabahtaydı yanlış hatırlamıyorsam. Uzay çağı galiba. Ekonomi de uzay çağı ya. Nasıl hissetmediniz mi siz? Kötüsünüz. Kötüsünüz sizden. Yoksa ben her sabah kalkıyorum ekonomide uzay çağı. Ha söylediği ekonominin ayaklarının yerden kesilmesi, yer çekiminden kurtulması ise %100 doğru. Bayağı yükseldi çünkü hatta. Çünkü artık ayağımızın yere basma ihtimali yok böyle bu şartlarla. Mümkün değil. Koptu gidiyor. İşte gazetelerde bunlar var. Hemen bakalım. Mesela Cumhuriyet gazetesiyle başlayalım hadi. Her sabah olduğu gibi. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti Kurtuluş Güneşi. 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta kutlandı. Bağımsızlık yolunu açan büyük zaferin 98. yıl dönümü AKP iktidarının salgın gerekçeli yasaklama girişimine karşın yurdun dört bir yanında kutlandı. Düzenlenen etkinliklerde alınan önlemlere karşın büyük coşku vardı. Mesela A Haber'e soracak olursanız İstanbul'daki törenlere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı katılmadı. Yani öyle olmalı adını saymadı. Çünkü törene katılan en ufak bürokratın bile ismini söyleyen A Haber ki gazetecilik falan yapmazlar. Ayrıca talimatla çalışan parti bülteni hazırlarlar. Orada yoktu adı. Mesela İzmir'de vali izin vermediği için üstü açık kortej otobüsüne binemeyen Tunç Soyer bisikletini atladı, kortej otobüsünün önünde gitti. Çözüm bulursun. Ha, İzmir demişken ama özel bir haberimiz de var. Bana ait değil haber. Bana ait değil. Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları kurultayı yapıldı ve iki grup arasında çıkan kavga hakikaten olmaz olsun böyle gençlik kolları dedirtti hepinize muhtemelen. Üstelik gazetecilere yapılan saldırı, bir gazetecinin cep telefonunun gaspı, diğerinin feci şekilde dövülmesi hakikaten çok çok güzel ya. Gerçekten müthiş örnek oluyorsunuz. Gerçekten tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Aynı enerjiyi faşizme karşı da göstermenizi beklerim ama siz elbette partinin üst kurulları da böyle davrandığı için gençlerin de böyle davranması şaşırtıcı değil. Gerçekten ben şaşırmadım kendi adıma. Tebrik ediyorum. Anıtkabir'e sınırlı ziyaret. Sınırlı. Ama sınırın gerekçesi şu, iktidar destekleyeceksin. Nereden biliyoruz? Bağırıyorlar, slogan atıyorlar çünkü. 4 saatlik yayında bayılan TRT spikerini de gördük. Nilgün Balkaç TRT spikeri değildir kendisi. İnsanlar o yayınlarda her konuşana aynı ünvanı yapıştırıyor. Hayır. Orada programcı olarak çalışıyor kendisi. Program sunucusu. Evet, yayın sırasında Dumlulardan yapılan yayın sırasında bayılmış. Ama orada en çok dikkat çekici şey şu. Bir, sürekli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demiş. Şaşırtıcı değil bu. İki, ya bir insan evladı yok karşısında kardeşim. Yani senin kameramanın falan ne işe yarar ya? Ne işe yarar? Canlı yayın ekibin var orada kazulet gibi. Ölsün diye mi beklediniz? Kameraman bir de artık kafasını öne eğdiğinde çerçeveyi aşağı al diyor ya. Ölümünü canlı yayınlamak konusunda herhalde bir düşüncesi var. Kim bu 500 kişi? Şu haberi lütfen dikkatli dinler misiniz? Sefa Uyar'ın haberi. Ben sabah önce anlamadım fakat sonrasında haber çok net aslında. Çok tuhaf. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019'da gazi sayısının 2193 olduğunu belirtirken Aile Bakanlığı 5 Temmuz 2020'de sayının 2734 olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın 2194 sayısını açıkladı. Yani Cumhurbaşkanı'nın söylediğine bir gazi daha ekledi. İletişim Başkanlığı'nın sitesinde ise 2730 gazinin adı yer alıyor. Adı var, adı. Gazi sayılarında 500 kişilik fark olması dikkat çekerken bakanlık CİMER'e yapılan başvuruya kişisel bilgileri gerekçe göstererek yanıt vermedi. 15 Temmuz gazisi Ufuk Yegin, AKP il ve ilçe teşkilatlarından bazı kişilerin yalancı şahitlikle gazi yapıldığını öne sürdü. İnsan bu kadar aşağılık olabilir mi ya? Canını vermiş, kolu bacağı gitmiş, yani hayatına eksik devam edecek insanların parasına. Gerçekten o paraya insan bakar mı diyeceğim ama bilemiyorum işte. Başa dönüyoruz. Gördünüz herhalde. Dün koronavirüs salgınında ortaya çıkan tablo artık hakikaten ipin koptuğunu gösteriyor. Hem ip kopmuş hem film kopmuş. Ama en acıklısı şu, mesela ben Ankara'da gittiğim her yerde mahalle bakkalı da aynı şeyi anlatıyor. Eczacı da aynı şeyi anlatıyor. Herkes artık günlük ortalama mahalle aralarında günlük ortalama neredeyse 10 tane COVID reçetesi düzenlendiğini söylüyor eczacı. Günde ortalama 10 tane. Ama açıklananlara bakıyorsun sayı tutmuyor. Nasıl iş bu? Ya dünya alemi biliyor ki artık açıklanan rakam doğru değil. Yani Sağlık Bakanı da biliyor bunu. Herkes biliyor. Yani bu konuda hiç kimsenin kafasında ufacık bir şüphe bile yok. İyi ama sen böyle açıklıyorsun. Yani dünyadan vaka gizliyorsun. Bizden vaka gizliyorsun. Nereye kadar? Yani Türk Tabipleri Birliği hastanelerdeki hekimler aracılığıyla kaç vaka olduğunu anlatıyor zaten. O hekimler de mi yalan söylüyor? Adamlar psikopat mı? Ben sabaha kadar çalıştım ama yani sadece hükümet kötü görünsün diye çalıştım ya. Yoksa hasta yok yani. Biz gelen herkese COVID teşhisi yapıyoruz. Böyle mi düşünüyorsunuz? Elbette değil. Ama çok acıklı bir yönü var bunun. Ya böyle yaptığın zaman insanlar bakıyor diyor ki o en fazla lan günde 40 kişi ölüyor. Koskoca 83 milyonda 40 kişi salla. Bak bunu yapıyorsun insanlara. Ve artık Sağlık Bakanı'nın son 6 ayda bir grafik yapılsa. Hani 10'unda ayın 10'unda 10 Mart'ta bir hastamı kaybettim sözüyle başlayan. Toplum karşısında bir mana ifade etme düzeyi. Orayı 100 kabul edin mesela. Endeksi 100'den başlatalım. Bugün geldiği yer herhalde 4 ya da 5'tir. Gerçekten. Çok acıklı bir şey bu yani. Bu şeye benzemiyor. Milli Eğitim Bakanı'nın hani öğretmen maaşları yüzünden Milli Eğitim yatırım yapamıyor gibi abuklamasına benzemiyor. Niye biliyor musunuz? Bir tarafta bir meslek mensubu var. Diğer tarafta insanların iyiliği için, hasta iyiliği için yalan söylemeyeceğine yemin etmiş bir hekim var. Ama gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Söylemek zorunda. Çünkü ona öyle söyletiyorlar. Ama o da çok iyi biliyor ki gerçek rakamlar bunlar değil. Alakası yok. Bak sadece ufacık bir yer ya. Ufacık bir yer. Ben yaşadığım mahalleden bahsediyorum. Gerçekten. Hafta sonu bir gerekçeyle hani mecburdum çünkü. Nöbetçi eczaneye gittiğinde nöbetçi eczacının bizim semtimizin eczacısı üstelik söylediği şey. Sadece bugün 5 tane yaptım dedi. Nöbet gününde 5 tane. Bu insanlar manyak mı? Şunu mu düşüneceğiz yani? Ya bunlar sırf hükümeti kötü göstermek için. Bak biri reçete hazırlıyor. Öbürü alıyor gidiyor eczaneye veriyor. Diğeri eczacı onu yapıyor. Gözünüzü seveyim artık. Yani saçmalık öyle bir noktaya geldi ki rezalet. Şimdi bugün okullar başladı. Uzaktan eğitim vasıtasıyla. Önce bütün çocuklara Allah zihin açıklığı versin diyelim. Öğretmenlere kolaylıklar dileyelim. Velilere lütfen çocukların yanında durmayın. Özellikle küçük çocukların velilerine. Durmayın ya, yanında durunca bir şey değişmiyor hayatınızda diyelim. Ama şunu unutmayalım. 21'inde okullar başlayacak. Öğretmen maaşı çok olmasa aslında biz okulları da acayip güzel yaparız ama falan diyen Milli Eğitim Bakanı. 21'ine kadar arada kalan şu 22 günlük süreçte sadece bu kadar kaldı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben size yapılacağı söyleyeyim kardeşim ne yapacağını. Hafta sonu cumartesi akşamı takımdan ayrı düz koşu yaptık ya orada da söyledim. Vallahi kusura bakmayın ben böyle düşünüyorum. Okullara kayıt gecikmesin. Özellikle özel okullara kayıttan veliler caymasın. O parayı versinler diye. Çünkü özel okulların da yaşaması gerekiyor. Onların da hakkı. O okulun çarkı nasıl dönecek? Aradaki o ilişki bozulmasın diye son ana kadar bu Bayraktepe'de tutuldu. Ama yüz yüze eğitim başlayacak. Valla Ankara'da biz yayına girmeden önce dün gece duyurmuştu aslında ama bu sabah bir duyuru daha yaptılar. Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin semtlerdeki Çankaya, Mamak gibi, Yeni Mahalle gibi yerlerdeki abone merkezleri kapatıldı bu sabah itibariyle. Niye? Açıkça yazmışlar duyuruya. Diyorlar ki salgının yayılma hızının artık üst düzey bir hale gelmesi nedeniyle. Yani yaşadım ben küçücük bir mahalleden bahsediyorum size. Durum bu. Yalan kimin işine yarıyor? Kimin? Soruyorum ya. İnsan yaşamı. Önemi yok ya ama ne olacak? Yani insan yaşamı, ölümü hiçbirinin bir önemi yok. Hiçbirinin bir önemi yok. Vallahi. Saçma sapan, abuk sabuk. Yani boktan boktan işler. Yani bir yandan da bakıyorsun. Yayından önce mesela herif mesaj atmış bana bir tanesi. Diyor ki sen diyor kinin diyor Ünsal Bey diyor gözlerini bağlamış diyor. Barış Atay'la Süleyman Soylu'nun aynı gün seçildiğini unutuyorsun. Birine atanmış birine seçilmiş diyorsun. Evet yine söylüyorum. Niye biliyor musun? Bugün bakan olmak için hani o değiştirilen kıçtan uydurulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var ya. Orada bakan olabilmek için milletvekili olmaman gerekiyor. Seni biri alıp bakan yapıyor. Bir kişi sadece. Bir. İkincisinin haberi bile olmuyor. Çoğu zaman bakanın da haberi olmuyor. Ama oturduğun yerden sallamayı biliyorsun çok rahat. Nefretin, kinin gözünü bürümüş. Hadi ya. Yalakalık seni bürümüş olabilir mi acaba? Ama işte ondan sonra ne yapacağını şaşırıyor insanlar. Mesela bugün Sabah gazetesinde bir haber var. Mevlüt Tezel, Muharrem İnce'nin seçim otobüsü hazır diye haber yazmış ya. Çok mu sevindin? He? Bir iki aday daha çıkartırız. E peki şimdi mesela aynı cevvaliyetle Ali Babacan'ın seçim otobüsü hazır, Ahmet Davutoğlu seçime tren hazırlığı haberi falan yapabilecek mi? Mümkün mü? Sahibin izin vermez ki. Çekti mi tasmandan geri gideceksin çünkü. Artık böyle hakikaten denge mekanizması kayboldu tamamen. Sabah demişken sabaha bakalım ya. Bak gazetenin güzelliğine bak. Esra Eroğlu günler yeniden başlıyor. Hadi gözün aydın Türkiye. Mağdurların, kandırılanların çözüm bulamıyor. Hocam kandırılanların adresi. Aha yazmasa onu yazmışsın ama kandırılanların. Benim tanıdığım bir siyasetçi var. Vallahi çok kolay kekliyorlar. Kendi de çıkıp söyledi. Kandırıldık dedi, Allah da dedi, millet de dedi, affetsin dedi. Esra Erol'a mı çıksa acaba? He? Bakan var mesela bir tane, benim tanıdığım. Bundan 5 sene önce ana avrat küfretti insanlarla kıç kıça yürüyor şu anda mesela. Sıkıştırdığın zaman o gün bugün abuk sabuk bir şeyler anlatıyor. Ama sonuçta onun da kandırıldım bana böyle dediler dediği söyleniyor. Bir Esra Erol'a çıkartabilir miyiz? He? Ya yok şeylere o hani sığır bank falan onları geç ya. Onlar jet falan onlar bilinçli olarak öpücük yolluyor. Öpülmeyi çok seven bir kitle var. O yani onları sen tutsan bağlasan kurtulur yine gider öptürür. Onu bırak. Diğer grup. Bir yayın aldırabilir miyiz? Sizin tanıdıklar vardır. He? Çok kandırılıyor çünkü. Esra Erol'a bir başvursak. Esra Hanım çözse. Olur mu? Hadi bir zaman. Bu arada Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye artık uzay liginde sözü var. Uzay ligi. Girdiniz değil mi uzay ligine? Bak. Bak yemin ediyorum evinizden bulurum. Uzay ligine girmemiş bir kişiyi göreyim hadi. Biz hepimiz girdik. Daha bu sabah %9.9 ikinci çeyrekte küçülme rakamı açıkladı TÜİK. Hala uzay ligine girmediyseniz kusura bakmayın. Kendinizde arayacaksınız. Bütün Türkiye girdi, sen girmediysen bir tuhaflık var. Giremiyorsun demek ki. Tabii AKP'nin gerçek anlamı aralıklarla kandırılanlar partisi. Öyle sırayla, belli periyotlarla. Allah da affetsin, millet de affetsin. Bakalım başka. Türkiye artık uzay... Geç. Başka haber var mı? Geç. Bak uzay ligine girin. Vallahi. Hani hafta sonuydu falan giremedik. Ya bizim başka işimiz vardı. Kaynımgiller geldi. Bacanaklar oturmaya gittik falan. Tamam hafta sonu geçti. Bugün yarın girin uzay ligine. Lütfen. Lütfen ya bu yoksa nasıl olacak yani sen girmezsen ben girmezsem. Cumhuriyete baktık. Sözcüye bakalım sabahtan sonra. Hayırdır inşallah Atatürk'ü hatırladı. Kim? İnsan gerçekten hayret ediyor. Üstüne yazsana ya. Onu da ben söyleyeyim. Görev süresince her milli bayramda hastalanan Abdullah Gül. 11. Cumhurbaşkanı Gül dün 30 Ağustos'u kutladı. Genellikle milli bayramlara hastalık bahanesiyle katılmayan Gül'ün mesajı şaşkınlık yarattı. İnsan gerçekten hayret ediyor. Niye hayret ediyor onu bilmiyorum. Ama mesela şuna ben hayret etmedim. Sizin de etmediğinizi biliyorum. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı hani konuşurken NTV'de çok başarılı bir yayındı. Gerçekten. Karşıda bir hanımefendi, bir beyefendi var. Hanımefendiyi daha iyi tanırım. Geçmişte beraber çalıştık. Beyefendiyi tanımıyorum. Yani çok uzaktan kim olduğunu biliyorum da tanışıklık da istemiyorum sağ olsun. Ama bir Milli Eğitim Bakanı röportajı yapıldı. Bu kadar olur mu ya? Yani Milli Eğitim Bakanı'nın o söylediği sözü düzeltmesine imkan tanındı. Milli Eğitim Bakanı dedi ki bak bunlarla duydum ya ben bu kulaklarla başkası söylese diyeceğim ki yok ya aga bizle eğleneyim. Dedi ki eğer dedi benim dedi o sözlerimden kırılan öğretmen arkadaşım varsa dedi hangi sözlerimden? Yani asıl yük Milli Eğitim'deki asıl yük öğretmen maaşlarıdır sözü vardı ya. Eğer dedi ona dedi kırılan öğretmen arkadaşım varsa ben dedi gönüllerini alırım. Bir kahve içeriz beraber alırım gönüllerini dedi. Değerli öğretmenler size buradan sesleniyorum. Milli Eğitim Bakanı kahve içmeye çağırmış gider misiniz? Ha hepinizi alır mı bilmiyorum. Kırılanları. Kaçınız kırıldınız? Kırılan var mı içinizde? İşte kırılanları bekliyormuş. Öyle dedi. Ben duydum valla. Yani ben bu kulaklarla duydum. Kırılanları dedi. Hallederiz onu dedi. Ya o mevzu bile değil dedi. İyi dedi valla. Sözcü böyle. Bir güne bakalım. Bir günün bugünkü manşeti: Milli Eğitim değil Özel Okul Bakanı. Eğitime yatırımı sermayeye devrettiler. Özel okul sahibi olan Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanı, özel okulların sayısının artması gerektiğini söyledi. Öğretmen maaşlarının yük olduğunu iddia etti. Sonra dedi ki ya kahve içeriz biz dedi. Hocam şimdi öğretmen maaşı yükse öğretmeni ısmarladığın kahve ekstra maliyet getirmeyecek mi? Yük büyümeyecek mi? Şu kadar kahveden yani elime gösterdim, çok özür dilerim. Bir kaşık kahveden ne olacak? Sonuç garantili ankete 1 milyon. Lütfen dikkat, habere dikkat. İsmail Arı'nın haberi. Bugün bu haber çok araklanacak. Hazır mıyız? Sağlık Bakanlığı toplumun koronavirüsle ilgili algısını araştırmak için bir anket yaptıracak. Anket ihalesini 1 milyon 100 bin liraya salgın sürecinde Bakan Koca ve bakanlığı başarılı gösteren anketleriyle bilinen İhsan Aktaş'ın Genar Araştırma Şirketi aldı. Şaşırdık mı? Bak hala mı şaşırıyorsunuz ya? Oo, arkadaşım benim çok uzun daha işim seninle ya. Buna şaşırdın mı? Ya kime vereceğiydi? Yandaş için 11.8 milyar liralık keyfi alım. 11.8 katrilyon, milyar deyince küçük geliyor. Fona alfabe turu. Bunu ben geçen hafta sonu sevgili Çiğdem Toker'le ve Yalçın Karatepe'yle birlikte Mudanya Belediyesi'nin ikinci kitap günlerine katıldığımız ve o akşam yaptığımız söyleşide öğrendim. Çiğdem orada anlattı çünkü. Ben bilmiyordum. AKP iktidarı 18 yılda belli çevreleri fonlama aracı olan istisnaları, İhaleler için istisnalar açılıyor, tamam mı? Açılan her istisnaya da istisna maddesinin altına yazabilmek için bir bent açılıyor. Mesela atıyorum 14. madde mi bu? 14. maddenin A bendinde deniyor ki şu kalemler bu ihale koşullarından müstesnadır. B yazıyorsun, C, D, E. Çiğdem dedi ki geçen hafta pazar gecesi konuşurken orada, alfabe bitti dedi. Nasıl bitti ya? Vallahi 29 harf bitti dedi. Bitti. Yeni tura geçtiler. Şimdi nasıl yapacaklar bakalım diye düşünüyorum dedi. Onu yazmış. Alfabede harf kalmayınca AA ile başlayan yeni fıkralar eklenmeye başladı diye. A'dan Z'ye kadar bitti. Şimdi 2A başladı. Ne yapıyorsun? Kamu ihale yasasının istisna maddelerini değiştiriyorsun. 2A'ya geldik. Sonra bu yayında mesela benim söylediklerimi yayın arasında biri aynen böyle yazmış. Ne dine saygın var ne diyanete. Hiçbir şeyden anlamıyorsun. Sen dindarsın mesela, buna ne diyorsun bu hırsızla? İstisna kalemi. Bunu böyle yapıyorsun. Nereye kadar büyüteceksin daha bunu? Ya bu kadar istisna varsa kaldıralım bu yasayı. Kardeşim istisnalar yasanın kendisini geçti. Yasayı kaldır. Yasak olmasın ya, boş ver, salla. En azından kimin nereden çaldığını biliriz. Boş ver, bırak gitsin ya. Yani işine geldiği zaman bir de dindarlığı ortaya koyarak, hiç utanma, arlanma. Ya hani bu kadınlar sürekli olarak aynı şeyi vurguluyor ya, onun için söylüyorum. Allah korkusu da yok. Ya gerçekten sizde Allah korkusu da yok. Bak çok ciddi söylüyorum ya. Yok ya, o kadar büyük yalancısınız ki. Allah'tan da korkmuyorsunuz. Bir hemşire, gencecik bir hemşire, Büşra hemşire, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir Twitter'dan bir şey yazıyor. Açıktan bir mesaj. Aşure günü kutlama, aşure günü nedeniyle. Diyor ki ya biz de burada nöbetteyiz, bize de yollar mısınız? Tabii kızım diye cevap veriyor. Ve ardından aşağılık yaratığım biri, o hemşireyle, Büşra hemşireyle ilgili ağza alınmayacak bütün hakaretlerle Sağlık Bakanı'nı şikayet ediyor. Alın bunu görevden diye. Ha bu arada o kadar dangalak ki, görevden alın bile değil, fesini alın bunun diye yazıyor. Yani görev sözleşmesini feshedin demeye çalışıyor. Dangalak olduğu için de Türkçe de bilmiyor haliyle. Siz ne ara bu kadar kötü oldunuz? Bak cevap vereyim mi? Hep kötüydünüz. Hep kötüydünüz. Sadece elinizde güç yoktu. Artık güçlü kötülersiniz. Yoksa yani bu hiç değişecek bir şey yok. Gerçekten. Bak mesela mesaj atmış şimdi. Süvari rumuzdu. Still cavalry. Ama süvari ağa yerli ve milli. O kadar ödlek şerefsiz ki adını bile yazamıyor. Barış Atay ile ilgili olarak ağza alınmayacak bir hakaret yazmış. Hemen ne yapıyoruz? Buradan kendisini şutluyoruz. Asla, asla üşenmiyoruz ama bunlara. Hatta şimdi yayın sırasında olduğu için oldu ama sonrasında bakarım. Oradan bakıyoruz, görüyoruz ve diyoruz ki bir dakika ya, bunun eski yazdıklarının içinde mesela toplumu rahatsız edecek şeyler var mı? O var mesela, bir gruba, bir zümreye, bir grup insana yönelik mesela atıyorum LGBTİ bireylerle ilgili yazdıkları. Hemen şikayet edin. Hemen. O hesap kapanacak. Emin olun kapanacak. Üşenmeyin. Sakın üşenmeyin. Çünkü siz üşenirseniz bunların buraları ötmeye başlıyor işte. Hiç gerek yok. Bir güne bakalım. Devam edelim. Fonu alfabe türü. Çok şık haber. Bu arada tabii haberin kaynağını söylemeyi unuttum. Sevgili Nurcan Gökdemir'in haberi. Yeni tur attırıyorlar haberi. Devam edelim. Evrensel'e bakalım ama Evrensel'e bugüne bakmayalım. Evrensel'de dünün gazetesine bakalım. Niye öyle bakıyoruz? Burada hep konuşuyoruz yani. Ve ne zaman söylesek? Evrensel'de çalışan arkadaşlar, işte sonradan tanıştığım insanlar, Evrensel okurları, hepsi aynı anda yığılıyorlar. Diyorlar ki, ön yargılı yaklaşıyorsun. Ya dün 30 Ağustos günü Evrensel gazetesini gösteriyorum size. Kardeşim bak, utanmıyorsunuz. Hakikaten hiç utanmanız yok sizin ya. Gerçekten sonra söyleyince bozuluyorsunuz. Ya bozulun. Bozulun. Sen bu ülkenin gazetesi değil misin? 30 Ağustos dediğin zafer bu ülkede 98 yıl önce topyekun kazanılmamış mı? Şu anda bu gazeteyi çıkardığın yer, gazete için ayağını bastığın yer, muhabirlerinin, okuyucularının yaşadığı yer, bu coğrafya değil mi senin? Ya niye bir satırla kutlamazsın kardeşim? Niye? Ha bunu da anlat. Allah aşkına bunu da anlat ya. Hani her şeyi söylemeyi biliyorsun ya. Kürt halkı, Kürt halkının işte saygısı, sevgisi. Eyvallah, ben seninle beraberim. Ya yaşadığın ülkeyle alakalı be. Bu kadar mı zor? Bu kadar mı dokunuyor sana? 30 Ağustos haberi yok mu? Var. Bak okuyacağım. Onun için bugün 30 Ağustos seçtim. 30 Ağustos gazetesini seçtim. 30 Ağustos tavrına çifte standart eleştirisi. Lütfen dikkatli dinleyin haberi. Bak, habere bakış açısını görün. Ondan sonra hiç kimse kıvırıp bana şunu söylemesin. Ya ön yargılı yaklaşıyorsun. Geçeceksin onu ya. İçişleri Bakanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına pandemiyi öne sürerek kısıtlama kararını değerlendiren siyaset bilimci Profesör Doktor Murat Somer. Bir dakika. Murat Somer'e gelme. Senin buna bir tavrın var mı gazete olarak? Yok. İşte bak, sorun bu. İstediğini anlat. İstediğini anlat. İstediğin yerden söyle. İşte gazetemiz, okurlarımızın hassasiyeti falan. Hiçbir farkınız yok bak. Bunun için gönül rahatlığıyla söylüyorum ya. Sağcısı solcusu fark etmiyor kardeşim. İçindeki faşisti öldürmeden, içindeki baskıcıyı öldürmeden bunların hiçbirini yapamazsın. Anlattığın hikaye. Başka 30 Ağustos haberi yok mu? Aa, olmaz mı? CHP 30 Ağustos'u kutlayacak. CHP 30 Ağustos'u kutlayacak. Haber bu mu? Evet, sen... Ya senin gazetenin bir tavrı var mı 30 Ağustos'la ilgili? Bak bir kez daha söylüyorum. Ben sana Atatürkçü ol demiyorum. Ben sana Atatürkçü değerleri savun, altı ok, işte Atatürk'ün belirlediği altı okun peşinden git, o siyasi, bunların hepsini geç. Ya bana sadece şunu anlat kardeşim. 98 yıl önce senin bugün gazete çıkarmanı sağlayacak şekilde bu vatanın bağımsızlığı için verilmiş mücadele sonunda kazanılan zafer kutlanmaya değer değil mi senin için ya? Bana hikaye anlatma o yüzden. Anlatabiliyor muyum? Bana hikaye anlatma. Herkes ne yaptığını çok net gösteriyor burada. Bu yayının izleyicileri. Tamam, bak mesela Uso Can Bey, beyefendi sürekli o. Yani özellikle Evrensel'le ilgili bir şey söylediğimde mutlaka ses verir. Ben de size soruyorum. Resmi tarihin her dediğini benimsemek zorunda mıyız? Bu lafı söylemekten gerçekten utanmıyor musunuz? Resmi tarihi koyun bir kenara. 30 Ağustos günü bu ülke bağımsızlığını kazanacak şekilde zafer elde etti mi, etmedi mi? Resmi tarihi bırakın. Bırakın, bana sadece bunu söyleyin. Eğer o gün zafer kazanılmamış olsa bugün bu topraklarda yaşayabilir miydik? Yaşayabilir miydiniz? Hepimiz ya burada olabilir miydik? Bana hala aynı hikayeyi anlatıyorsunuz. Resmi tarih, onu böyle yapıyorlar, Tecen'in söylediği falan. Geç bunları kardeşim, geç. Geç. Bak soru çok basit. Bir daha sorayım sana. 98 yıl önce kazanılan zafer sayesinde bugün bu ülkede yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Bana bunu anlat. Kalanı senden hiçbir şey olmanı beklemiyorum. Hiçbir şey. Asla kimseye böyle karışmam. Karışma haddini bulmam kendimde. Ama sen bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan zaferi kutlayamıyorsan benim seninle derdim var. Vallahi bak benim seninle derdim var. Bu kadar net söylüyorum sana. Bu kadar net. Bu topraklarda Atatürk'ün adını anmaktan imtina eden AKP'lilerle nasıl derdim varsa seninle de derdim var benim. Bu kadar da açık söylüyorum sana. Çünkü sen bunu kutlayamıyorsun ya. Bunu bak şundan mı? Sen, kafanda şöyle bir saçmalık var çünkü. Hani burada bir şey anlatırken diyorum ya mesela Diyarbakır'da hendek günlerinde burada yayın sırasında insanlara sürekli şunu söylemek zorunda hissediyordum ve üzüldüğümü anlatıyordum ya. Ya bu söylenir mi kardeşim? Söylenmemeli diye. Ya orada hendeklerde ölen annesinin cesedine ulaşamayan insanla üzülmek seni Kürt yapmaz. Olamazsın zaten. PKK'lı yapmaz, HDP'li yapmaz, insan yapar bir parça diye. Aynı şeyi sizin için de söylüyorum. Şu topraklarda hür yaşamanızı sağlayan zaferi kutlayabilmek, bunu gazetenize iki satır yazabilmek sizi Atatürkçü falan yapmaz. Ama insan yapmaya bir parça yaklaştırır. Yurttaş bilincine sahip olmaya bir parça yaklaştırır. Anlatıyorsunuz yani Kürt siyaseti, biz hep beraber işte Türkiye'ye açılacak politikalar oluşturacağız falan. Bir yerden başlamanız lazım ya. Ve ben çok açık söylüyorum. Benim sizle derdim var kardeşim. Benim sizle çok net derdim var. Hiçbir farkınız yok. Hiçbir farkınız. İlk yayında Barış'tan bahsetmesek size anlatacak çok şeyim vardı. Herkesin kıçı sıkıştığında sığındığı limandır Atatürkçülük Türkiye'de. Sağcısı da solcusu da sıkıştığı anda atlar hemen. Hemen. MHP'lisi unutur mesela. Sonra başı sıkıştığı zaman en büyük başbuğu, bir numaralı başbuğu Atatürk diye sığınır arkasına. Türkiye'de solcular da böyledir. Gerçekten Marksisttir, Leninisttir, komünisttir. Kendine bir ideoloji benimser ama üzerinden silindir gibi geçen tankın arkasından Atatürkçülüğe sığınır. Oysa insanlar, herkes aynı yerde birleşmek zorunda değil ama saygı göstermek zorunda. Bu sabah konuşacağımız şey buydu işte bizim. Ya kimseden Atatürkçü olmasını falan beklemiyorum ben. Benim böyle bir beklentim yok. O 12 Eylül kafası. Heykeli dik, herkes Atatürk'ü sevsin. Yok öyle ama. Ama insanlar saygı göstermek zorunda. Evrensel'in şu yaptığı çiğlik var ya, işte tam da anlatmaya çalıştığım şeyin vücut bulmuş hali. Sen yaşadığın zafere, bugün varlığının sebebi olan zafere sevinemiyorsun ya. Sevinemiyorsun. Sonra bağırıyorsun, birileri müjde verdi, buna mı sevineceğiz falan diye. Hiçbir farkın yok ki. Hiçbir farkın yok. Bugün varlığımızın sebebi olan zafer bu. Atatürkçü ol demiyorum ben sana. Sonra burada savunduğunuz şey de işte Usocan Begrumuzlu izleyici. Size söylüyorum, gözünüzün içine baka baka söylüyorum. Sizin şahsınızda bu yayını izleyen bütün evrensel okurlarına söylüyorum. Evrensel'in yazı işleri kadrosuna söylüyorum. Ya bu kadar zor mu kardeşim? İki cümleyle kutlamak. Bu kadar mı? Gerçekten içiniz bu kadar mı almıyor sizin? O zaman hikaye anlatmayın kimseye. Hiç. Siz eleştirdiğiniz insanlara benziyorsunuz. Dibine kadar benziyorsunuz hem de. Bir kez daha söylüyorum. Hiç kimse sizden, ben en azından Atatürkçü olmanızı falan beklemiyorum. Olmayın. Olmayın kardeşim. Böyle bir gereklilik yok. Atatürkçülük bir din değil zaten. Atatürk eleştirilebilir bir insan. Tonlarca yanlışı olan bir insan. İnsan çünkü. Ama burada bugün biz hala utanmadan şu lafı söyleyebildiğinize gerçekten çok alındım. Bugüne kadar defalarca söylediniz ama bu laftan gerçekten alındım ya. Resmi tarihin söylediğine inanmak zorunda mıyız? Siz resmi tarih mi zannediyorsunuz 30 Ağustos 1922'de yaşananı? Beyefendi o resmi tarih falan değil, gerçek. Çünkü eğer o gerçek olmasaydı bugün burada olmazdık hiçbirimiz. Çok net bu. Resmi tarihe inanın inanmayın hiçbir önemi yok. Kendi tercihinizdir. Ama o dediğiniz var ya, o gerçek. Onu saptırmanıza müsaade etmem. Edemem. Bir yurttaş olarak edemem. Bizim ayağımızın altındaki ortak zemin bu çünkü. Ve siz bunu kutlayamıyorsunuz. İki tane haber var 30 Ağustos haberi. 30 Ağustos tavrına çifte standart eleştirisi. Sizin, bizim yok. CHP 30 Ağustos'u kutlayacak. Hiçbir farkınız yok. Ciddi söylüyorum. Hiçbir farkınız yok. İşinize gelmedi mi Yeni Şafak oluyorsunuz, Akit oluyorsunuz, Sözcü oluyorsunuz. Hiç değişmiyor. Aynı yerden. Devam edin ya. Çok güzel kafa. Sonra sıkıştığınız zaman işte deminki izleyicinin söylediğini söylüyorsunuz. Resmi tarihe inanmak zorunda mıyız? İnanma. 30 Ağustos 1922'de yazılan resmi tarih değil, gerçek o. Çünkü eğer olmasaydı bugün burada olmazdık. Hepsi hikaye. Her yerde seninle beraberim ama kalanında sen burada duracaksın, benim yanımda. Çünkü eğer olmasa, o gün olmasa, o zafer kazanılmasa bugün burada hiçbirimiz olmazdık. Sadece Kürtler, Türkler falan değil, hiç kimse olmazdı. Ve siz bunu kutlayamıyorsunuz. Benim sizle derdim var. Bu kadar net söylüyorum. Hani bazıları söylüyor ya, ondan sonra tekrarlıyorum. Ben bugünkü evrenseli okumayacağım. Dünkü daha önemliydi. Hiç gerek yok bugünkünü okumaya. Bazıları diyor ya, hani işte o gün izleyici yazmıştı, cuma günü burada yayında okudum size. Ya senin için çok sinirli diyorlar. Keşke biraz sen de sinirlensen Gülyüzüm. Keşke bir parça da sen sinirlensen. Sen bir parça sinirlensen Barış Atay'ı sabaha karşı 1:30'da dövemeyecek kimse. Ama sen sustuğun için oluyor bunlar. Sen içinde ayrıldığın için oluyor. Bu ülkede kendine Kürt siyasetini önceleyen insanlar, bu gazeteyi çıkartan insanlar çıkıp 30 Ağustos'u kutlamıyor. Ya senden Atatürk fotoğrafı bas falan istemiyorum kardeşim. Böyle bir şey istemiyorum. 30 Ağustos'un anlamına ilişkin 3 cümle yaz. Yazamazsın ki. Bak bunu anlatıyorum işte, görüyorsun. Yalansa yalan de. Sonra sıkıştığında hep aynı şeyi söylüyorsun. Resmi tarihe inanmak zorunda mıyız? Resmi tarih değil bu, gerçek. Çünkü olmasa bugün burada olmazdık hiçbirimiz. Ha, olurduk. Farklı kimlikler altında olabilirdik. Dünyada emperyalizme karşı verilmiş en büyük milli mücadeleden bahsediyoruz ya. Ya arkasından pek çok milli mücadele örnek olmuş bir zeminden bahsediyoruz. Her coğrafyada. Her coğrafyada. Yani Akdeniz'in kuzeyinden, Tunus'undan, Fas'ından, Cezayir'inden tut, Orta Doğu'nun çölüne kadar her yerde ve sen kutlayamıyorsun. Bu kadar net. Onun için söylüyorum. Ben sinirliyim, benim seninle derdim var. Hep olacak. Bu kendini hani dinbazlar var ya, din sömürgecileri, din istismarcıları, hiçbir farkın yok. Onlar da işine geldiğinden yürüyor, sen de aynı şeyi yapıyorsun. Hiç. Akşam istikbal mücadelemiz devam ediyor. Geçebiliriz haberi, devam edelim. Bakalım. Özelde ücret iadesinin yolu açıldı, Eğitim'de KDV düştü. Ay hadi inşallah verirler mi? Zor. Bak Akşam Gazetesi'nin haberi. Fethiye Belediye Başkanı Karaca trafikte tartıştığı bir kişiye saldırdığı gerekçesiyle şikayet edildi. Hemen çözülsün abi. Hemen çözülsün. Bir vatandaşa saldırdıysa hemen. Hemen. Yani burada saldırıyı, şiddeti, tehdidi hoş görecek halimiz falan yok. Kim olduğuna bakmanın gereği yok. Devam edelim. Akşam Gazetesi böyle. Yani başka bir bok yok zaten içinde. Hikaye, tırışkadan işler. Al. Takvim Gazetesi. Emekliye 2898 lira. Nasıl emekli? Ne zaman emekli olurum? Olamazsın abi. Sen olamazsın. Emeklilik başka nosyonlar gerektiriyor. Memurla emeklilerine Ocak'ta %3 zam ve enflasyon farkı yansıyacak. Tamam işte. Yani en düşük maaş. Bak sorarım ama bunu. 3000 liraya yükselmişti. Yani biz öyle duyduk. Güzel. Şipşak aşk. Serdar Bilgili Defne Samyeli ile aşka geldi. Ya geç abicim, insanların özel hayatını abuk sabuk anlatıp duruyorsunuz sanki bir matah bir şeymiş gibi. Her derde deva aşure. Mesela Büşra Hemşire'nin derdine deva mı? Büşra Hemşire'ye saldıran o aşağılık yaratığın bulunması için mesela deva mıdır? Her derde deva aşure. Yumurta kefir, vücut için birebir. Yumurta vitamin kaynağıdır, saç ve cildi parlatır. Nar. Nar mı? Kefir, kefiri de anlatacağım ya. Kanı pıhtılaştırır, yaraları onarır. Kanı mı pıhtılaştırır? Ha, o çok açık olmamıştı. Yani şöyle, kanın pıhtılaşmasına yardım eder. İyi bir şey mi bu? Yani. Ama onun belli bir düzeyi var. Yani çok koyu kanda hekimlerin söylediği o çok iyi bir şey değil. Ha. Ya neymiş, biz öldürdük ya. Kitap var bizde bir tane. Ondan. Kefir. Bağırsağın ilacıdır. Bağışıklığı güçlendirir. Ispanak. Kolajen artırır. Güzellik kaynağıdır. Ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu. Aşkta sıkıntı var. Onu biliyoruz hocam. Konu ne konu? Onu bir yere bağlaman lazım. Aşkta sıkıntı var. Başlı başına bir problem değil. Çocuğum olmuyor. Ne yapmalıyım? Şöyle. Normalde yapılması gereken şeyi yaptık mı? İşte aşkta sıkıntı var. O aşk değil. Normalde yapılması gereken şeyi yaptık mı? Arkadaşa bir bakalım. Buyurun. İndirelim bir. Arkadaşın bulunduğu bölgeye inelim anlamında şey yapayım. Ben değil doktor. Aşkta sıkıntı varmış, çocuğu olmuyormuş. Yannisel desin. Türkiye gaza ulaştı. Allah aşkına haberi dinle bak. Türkiye gaza ulaştı. Batı şok yaşadı. Yunan başbakanını kullanıp saldırıya başladı. Ancak boyunun ölçüsünü aldı. Amerika, Almanya, İtalya, İsrail ve Fransa bayrakları var altında. Haber çok güzel kafa yakıyor. Bak, fark ettin mi? Yunanistan'dan bahsediyor. Yunan bayrağı yok. He lan, onu unutmuşuz ya. Onu da koysaydık iyiydi. Bak, gemilerimiz Vira Bismillah dedi. Karadeniz'de doğalgaz bulup Akdeniz'e geçti. Karadeniz'den. Ha yani geçecek. Orada başka gemi var. Aynı gemi geçmedi ya. Tamam. Yunan Başbakanı Mitsotakis ise kendisini kukla gibi oynatanların gazına geldi. Bu arada yanda Mitsotakis var, kukla gibi oynatılıyor. Hani gerizekalı olabilir haberi. Kukla gibi oynatmak mı? Nasıl oynatılıyor kukla? Şöyle bak, kol, bacak falan. Şimdi de askerlerini turist feribotuna bindirdi. Türkiye'nin dibindeki Meis Adası'na gönderdi. Fransız medyası fotoğrafları servis etti. Kirli ittifak bir kez daha belgelendi. Hocam sorum geldi bir. Hemen şuraya yapıp şimdi bunu Fransız medyası fotoğrafları servis etmiş ya. Evet. Ama sen yukarıda, hemen yukarıda Fransa bayrağını da koyarak Fransa'yı Yunanistan'ın yanında durarak madar olanlar arasında sayıyorsun. Evet. Ama Fransız medyası yazmış. He. Onu düşünmedik işte. Çıkartamıyoruz da Fransız bayrağını. Basıldı tabii. Yani işte normalde Fransızlar aslında iyi değil. Ama burada Fransız medyasının bir takım şeyleri oldu tabii, yardımları. Villa Harry. Prens Harry ile Meghan Markle'ın 2017'de Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Ortaya mı çıktı? Zaten haberi yapılmıştı onu daha önce. Biz yeni duyduk da. İkili Bodrum'da geceliği 3000 lira olan villada kaldı. Bak, benden sana tavsiye. Eskiden buna bakan editörler vardı mesela. Böyle şeylerde editörden, aslında editörden değil, düzeltmenden, müsahhihten yani gelip şey derlerdi. Evladım, eşek çocuğum, Türkçeyi nerede öğrendin diye. Şimdi eğer bir şeyden gizli kapaklı diye bahsediyorsan, hani 2017'de geldiği ortaya çıktı diyorsan, villanın geceliği 3000 lira olan villada kaldı diyemezsin. Kalmış dersin. Niye? Bilmiyorsun yani. Kendin itiraf ediyorsun bile. Kalmış. Kaldıkları villanın geceliği 3000 liraymış mesela. Nasıl? Türkçe de bilmediğin için çok normal. Efsane dönüyor. ATV'nin reyting rekortmeni bir program daha başlayacak. Esra Erol da bugün seyir. Hocam şu Esra Erol'a iki tane bizim şeyimiz olacak ya. Onu nasıl şey yaparız ki? İyi çocuklar ikisi de. Temiz. Biri daha uzun boylu, öbürü biraz daha ufak, daha kavruko. He. Bir çıkarsak bunlar çok kandırılıyor. Çok bunları, anam nasıl kandıran kandırana. Bir çıkartsak programı, Esra Hanım bir şey yapsa, ilgilense bunlarla. Nasıl şey yaparız onu? Başvuru mu oluyor? Kazık. Ama kas fotoğrafı var haberde. İstanbul'da Nuri Şe, Haliç'ten kazların yumurtalarını çaldı, Sivas'a kaçtı. Ya sizin yapacağınız haberin ta içine ben hiçbir şekilde giremiyorum. Gerçekten ben başlığında kalıyorum hep. Haber nasıl? İstanbul'da Nuri Şe, kim o? Salla. Haliç'ten kazların yumurtalarını çaldı, Sivas'a kaçtı. Bak işte diyorum ya, eski tarz mesela gazete müsahihi olsa, düzeltmen olsa, normalde bu haber önüne düştüğünde şöyle yapacaktı. Sopa vardı burada, kim aldı arkadaşım? Sopa burada, ucu kovada duruyordu ıslak dursun diye. Kim aldı benim sopayı? Bu haber yapıyor ya. Bir adam var, adı Nuri Şe. Kaz yumurtası çalıyor bu manyak. Ama Haliç'ten çalıyor, Sivas'a kaçıyor. Neden? Nedeni falan yok ya. Öyle. Nuri Şe'nin normal düzeyli manyaklığı bu. Kim bilmiyoruz ki. Kaz yumurtası çalmış. Korona mefta. Bunu da okuyayım da gideceğim zaten sonra. Artık hakikaten midem bulanıyor çünkü. Bulaşma riskinin, lütfen dikkat. Bulaşma riskinin en düşük olduğu yerler araştırıldı. Sivas'ta en güvenli yer kent mezarlığı çıktı. Ölü onlar, ondan olabilir mi? Onu düşünmedik biz ya. Mezarlık çalışanları falan. Hocam onların da çok alakası yok ki olayla. Sonuçta çünkü ölüyle uğraşıyor. Ölmüş onlar. Bulaşmıyor mu? Yani kaç sene önce ölmüş herhalde, bulaşmaz. Hayır, eğer zaten bünyesinde virüs yaşamaya devam ediyorsa onu bir kaldırmak lazım. Bünye çünkü uygunsa, hala canlı bir yer devam ediyorsa ona bir bakmak lazım hocam. Evet, onu da şey yapmadık, düşünmedik bugün. Gazete bu. Vallahi bak çıkıyor. Günlük yayınlanıyor, 1 lira. KKTC fiyatı 3 lira. Başyazarı var, bayağı muhabire, doktor var. Bir eleman var, ne zaman emekli olurum diye soruyor sürekli. Onun olayı o. Biri var, kıçından vitamin uyduruyor. Kıçından vitamin uyduruyor ya. O kadar saçma sapan ki. Ispanağı bir gün cildi güzelleştirir yazıyor. Öbür gün saç çıkartır yazıyor. Ertesi gün böbreğe zararlı yemeğin yazıyor mesela. Manyak dolu yani. Hakikaten çok tuhaf bir grup bunlar. Nasıl insanlar bilmiyorum ama bir araya geliyorlar her akşam muhtemelen, gazete yapıyorlar. Yaptıklarının sadece gazete boyutunda kaldığını düşünmüyorum, çok açık söyleyeyim. O yüzden bir kere ben bunun yapılış hayır, yapılışında bulunmak istiyorum değil, yapılışını seyretmek istiyorum. Görmem lazım bunu, çünkü bunu insan yapıyor olamaz ya. İnsan yapsa böyle mi yapar kardeşim? Ha, olmaz olsun öyle insan. Olmaz olsun öyle insan. Bunu çıkartan insan evladımdır ya. Hiç bir zaman değişmez. Oo, ne güzel troller. Dur ben şu yayını kapatayım da şunlarla biraz oynayayım. Vallahi spor olur. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Daha ötesi, bakmayacağımızı söylüyoruz. Çünkü bu çok saçma. Herkesin aynı şeyi düşündüğü, aynı şeyi hayal edip aynı şey için uğraştığı bir yer. Sadece tek bir yer nasıl mutluluk verebilir ki insanlara? Biz aynı ülkeye farklı hayallerle bir şey vermeye çalışıyoruz hepimiz. Ama aynı memleket için, vatanımız için. Sadece bunun için oturup konuşuyoruz. Hayata farklı yerden bakıyor olabiliriz. Evet, bizim düşüncelerimiz farklı. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellerimiz, engelsizliklerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız. Ama hepsi bir yana, biz aynı vatanın evlatlarıyız. Kimimiz üzerinde ayaklarımız yere bastığı için mutluyuz, üzülüyoruz, çok sinirleniyoruz, çok seviyoruz. Kimimiz farklı gerekçelerle uzaktayız. İş, aşk, eğitim, macera, neyse işte, seyahat. Ama Türkiye deyince hepimizin aynı anda burnunun direği sızlıyor. O zaman oturup konuşacağız diyoruz biz insanlara. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden bunu yapabilir miyiz? Yapıyoruz işte. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Ve bu yayın sürsün. Ben nasıl yapayım? Buyurun, sizin de desteğiniz olabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz. O son derece önemli. Çünkü abone olursanız ben bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim demiş olacaksınız. Yandaki zil de aynı şekilde bana haber ver demek. Bir de katıl düğmesi var. İsterseniz küçük aylık ücretlerle bu yayını destekleyebilirsiniz. İsterseniz, istemezseniz de canınız sağ olsun. Yayınlar her zaman parası olacak. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişebilir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, birbirimize küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Çok sağlıklı bir gün, çok güzel, çok sağlıklı bir hafta aynı zamanda. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.